Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bendeniz Ömer Faruk Demireşik. Bu hafta bir ayet köşemizde geçtiğimiz haftalarda başlamış olduğumuz Bakara suresinin 153-154. Ayetlerinden sonraki ayet-i kerimeyi, 155, 156 ve 157. ayet-i kerimeleri inşallah izah etmeye, anlamaya, hayatımıza tatbik etmeye çalışacağız. Bu ayet-i kerimelerde Rabbimiz bizi bütün hayatımız boyunca karşılaşacağımız bir takım imtihanlar hakkında uyarıyor. Onlar hakkında dikkatli olmamızı, insan olarak imtihanla karşılaşmanın mukadder olduğunu öğretiyor. Estaizu billah, bismillah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Bu okumuş olduğum ayet-i kerime Bakara suresinin 155. ayet-i kerimesi ve meali şöyle: sizi mutlaka biraz korku ve açlık ile, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden noksanlaştırmak suretiyle imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele. Sizi dediği Rabbimizin hususi olarak Müslümanlar, genel olarak ise bütün insanlar. Yani biz insanlık olarak yeryüzüne indiğimiz andan itibaren mihnet, meşakkat yurdu olan bu dünyada çeşit çeşit sıkıntılara müptela olacağız. Bunlar çoğunlukla bizi sağımızdan, solumuzdan sıkıştıracak, hiç tahmin etmediğimiz esnada karşımıza çıkacak, adeta bizi kıskıvrak yakalayacak ve bizi can evimizden vuracak imtihanlar. Allah-u Teala bu imtihanların hangi hususlarda olacağı hususunda da bize adeta ipuçları veriyor. Biraz korkuyla sizi imtihan edeceğiz. Yani insanın kazandığı bir şeyi kaybetme korkusu, başına gelecek herhangi bir felaket korkusu, sahip olduklarından uzak kalma korkusu, dünyevi ve uhrevi her çeşit korku bir imtihan sebebi. Ya kavuştuğu bir şeyden ayrılma veya ulaşamama, istediğine kavuşamama korkusu insanın içinde bulunacak demek ki. Yine insanın iptila olarak deneneceği, imtihan edileceği hususlardan bir tanesi de açlık. Açlık sadece insanın yiyecek hiçbir şey bulamaması manasında değil, bazen insan bunun zıttı olan toklukla da imtihan edilir. Yani hayatı boyunca bir eli yağda, bir eli balda, zenginlik ve refah içinde geçen, hiç açlık yaşamayan bir insan da açlıkla imtihan edilmektedir aslında. O da hep karnı tok olduğu için azgınlaşır, nefsinin oyuncağı haline gelebilir. Bu da tokluk şeklinde zıttından bir imtihandır. Yine Rabbimizin kullarını imtihan ettiği hususlardan bir tanesi mal, can ve ürünlerin noksanlaştırılmasıdır. İnsan dünyada bir şeylere sahip olmak için, malını arttırmak için, evladını, ailesini çoğaltmak için, mahsulünü, tarladaki ürünlerini arttırmak için gecesini gündüzüne katar. Pek çok geceler uykusuz kalır. Bunların geleceğini hesaplamak için, daha fazla, daha verimli ürün almak için, fabrikasındaki imalatı arttırmak, üretimi arttırmak için aklı karayı seçer. Endişesi işlerin tersine dönmesi, malın azalması, sonu felaketle biten ve tamamen her şeyini kaybetmekle tükenecek bir hale düşmekten de insan sakınır, korkar. Bütün hayatını varlık üzerine, varlığa ulaşmak üzerine kuran bir insanın yoklukla, hatta parça parça elindekini kaybetme diye imtihan edilmesi elbette acı bir imtihandır, zor bir imtihandır. Fakat bütün bu imtihanları, yani gerek maldan noksanlık, gerek sevdiği insanlardan, candan noksanlık, yani akrabalarını, annesini, babasını, evladını, kardeşini kaybetmesi ya da herhangi bir savaşta veya hastalıkta canından herhangi bir uzvunu, parçasını kaybetmiş olması, sahip olduğu ürünlerinin noksanlaşması insanın dengesini bozar, hayallerini yıkar ve insan büyük bir acı içinde kıvranır adeta. En hassas hangi noktalarda tepki gösteriyorsa Rabbimiz kullarını onunla özellikle imtihan eder. Bazı insanlar mala, makama düşkündür. Bazı insanlar aileye, kadına, çoluk çocuğa düşkündür. Bazı insanlar zenginliğe, refaha düşkündür. Bazı insanlar rahat ve emniyeti, huzur içinde yaşamayı adeta putlaştırırlar. Bunun için her türlü fedakarlığı yaparlar. Bazı insanlar hayatı boyunca aç kalmamak için hem bugün hem yarın istikballe açlık ve sıkıntı, yokluk görmemek için gecesini gündüzüne katarlar. O halde bunların hepsi ve bunların zıttı olan, yani noksanlık, yokluk hali insanın en çetin imtihanlarının geçtiği dönemlerdir. Allah varlıkla da imtihan eder, yoklukla da. Vermekle de imtihan eder, almakla da. Aslında hepimiz bu dünyada yaşayan insanlar olarak birer emanetçiyiz. Rabbimizin bize ihsan ettiği canı taşıyoruz. Onun bize ikram ettiği aileyle beraber yaşıyoruz. Onun bize ihsan ettiği malla, mülkle maişetimizi, geçimimizi temin ediyoruz. Rabbimiz verdiği şeylerde bize sormadığı gibi, çoğunlukla fazla fazla ihsan ettiği gibi, alırken de bize sormaz. Lütfuyla, merhametiyle, şefkatiyle, bazen adaletiyle, bazen terbiye maksadıyla bizdeki bazı şeyleri, ihsan ettiği bazı şeyleri geri alabilir. Bu noktada kulağa düşen şey Allah'ın takdirine, kendi üstündeki hükmüne razı olmaktır, boyun bükmektir. Ya Rabbi, veren sensin, alan sen, kılan sen, ne verdinse odur, dahi neyimiz var diyerek Hüdayi Hazretleri gibi kulluğunu izhar etmektir, ortaya dökmektedir. Fakat maalesef hepimiz bilgi olarak bunları dile getiriyor olsak da bu imtihanlarla yüz yüze geldiğimizde çok azımız o imtihanı yüz akıyla geçer. Bu yüzden Rabbimiz böyle bir denenme esnasında sabır ve direnç gösterip Allah'ın takdirine boyun eğen kullarını müjdelemektedir. Ve bir sonraki ayet-i kerimede Rabbimiz, yani Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُص۪يبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ derler buyurmaktadır. O sabreden kullar ki kendilerine herhangi bir musibet dokunduğu zaman bizim bütün varlığımız Allah'ındır ve biz ancak ona dönüyoruz derler. Bu ayet-i kerime bize açıkça gösteriyor ki musibetlerle, belalarla karşılaştığımız zaman hemen Allah'ı hatırlamak, bu musibetin Allah'tan geldiğini şuur haline getirmek ve dilimizin de bunu terennüm etmesi bizi pek çok sıkıntıdan kurtarmaktadır. Biz o zaman emanetçi olduğumuz ve gerçek sahibin Allah olduğu fikrini hatırlamış oluruz. Biz böyle bir anda inna lillah ve inna ileyhi raciun derken dünyada geçici olduğumuzu, er geç Allah'a döneceğimizi hatırlamış oluruz. Maalesef kültürümüzde bu ifade, yani inna lillah ve inna ileyhi raciun ifadesi daha çok ölüm hadiselerinde söylenmektedir. Halbuki bu ayet-i kerime, yani korku, açlık, mallardan, canlardan, ürünlerden noksanlaştırmak şeklindeki her musibete sabreden müminler için söylenen bir söz olduğunu ifade etmektedir. Yani başımıza gelen her türlü korku, endişe, gücümüzü aşan her türlü imtihan, hastalık, musibet, bela ve benzeri olağanüstü bütün hallerde bizi sabra zorlayan bütün durumlarda mümin olarak bize düşen şey inna lillah ve inna ileyhi raciun demektir. Böylece biz Rabbimizin varlığını hatırladığımız gibi onun bizim üzerimizdeki hakkını, kalem oynatma hakkını, dilediğini yapma, yaptığından sorguya çekilmeme halini hatırladığımız gibi kendi zaafımızda kabullenmiş, dilimizi isyana, inkara ve başka büyük sıkıntılara düşürmemiş oluruz. Kalbimiz teselli bulur, üzüntümüz azalır. Böylece şeytanın o musibete uğramış kulu azdırma, isyan ettirme ümidi de boşa çıkmış olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır. Belaya uğrayan bir kul, inna lillah ve inna ileyhi raciun, Allahümme ecirni fi musibeti vahluf li hayran minha derse, yani bizim bütün varlığımız Allah'ındır ve biz ancak ona dönüyoruz. Ya Rabbi, bu musibet sebebiyle bana ecir ver ve bana aldığından daha hayırlısını bağışla derse, Allah onu bu vesileyle mükafatlandırır ve ona daha hayırlısını verir buyurmuştur. Bu hadis-i şerifte Müslim'de geçmektedir. Demek ki kul en büyük kötülüklerden birine muhatap olsa, başına bir musibet gelse bile bunun Allah katından geldiğini düşünmeli, sabretmeli, Allah'ın takdirine teslimiyet göstermeli ve bu musibeti büyük bir hayra tebdil etmelidir, değiştirmelidir, çevirmelidir. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demektedir. Bana gelen her musibette 3 nimet buldum. Birincisi, bu musibet benim dinim hakkında değildir. Elbette hastalık, korku, malın, canın ve ürünlerin azalması, noksanlaşması maddi musibetlerdir. Musibetlerin en tehlikelisi imanını kaybetmek, günahlara batmak gibi, isyan gibi kötülüklerin, şerrin karanlığında yol almaktır. Esas musibet, insanı felakete götüren, helake götüren esas musibet budur. İşte Hazreti Ömer, ben başıma gelen musibet dinim hakkında olmayınca şükrediyorum. Bunun bir nimet olduğunu düşünüyorum der. İkinci nimet musibet içinde bulduğu, başıma gelen musibetten çok daha beteri olabilirdi. Mesela bir gözünü kaybeden bir insan, bununla imtihan olunan bir insan belki iki gözünü birden kaybedebilirdi. İki gözünü kaybettiği için üzülen bir insan, yaşadığı için veya başka bir organını kaybetmediği için sevinmelidir. Bunun gibi. Çünkü Rabbimiz cömerttir, ihsan sahibidir. Kulunun kaybettiği şeyler hakkında gösterdiği sabır ve teslimiyet neticesinde muhakkak bir bedel, bir mükafat ve karşılık verir. Bu da Hazreti Ömer'in musibette bulduğu üçüncü nimeti gösteriyor. Hazreti Ömer devamla der ki, o musibette bulduğum üçüncü nimette, o musibete karşılık muhakkak Allah'ın bana bir mükafat vereceğidir. İşte mümin olarak Allah'a inanan, kadere inanan, Allah'ın üzerimizdeki takdirine razı olan insanlar olarak biz karşılaştığımız büyük musibetlerle bile hemen ümitsizlik buhranına düşmemeliyiz. Karanlık dehlizlerde kaybolup gitmemeliyiz ve Rabbimizin bizi bildiğini, tanıdığını, bizim hakkımızda en hayırlısını nasip edeceğini bilmeliyiz. Buna inanmalıyız. Eğer biz bu şuurda, bu inançta olursak Rabbimizin bizi mükafatsız bırakmayacağı da kesindir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir müjde vermiştir. Mü'mine herhangi bir yorgunluk, çaresiz bir hastalık, bir keder, bir eziyet veya gam isabet etse, hatta bir diken bassa, mutlaka bu sebeple Allah onun hatalarını bağışlar. Bu hadis-i şerifi de Buhari'yi nakletmektedir. O halde biz müminler olarak musibet içindeki nimeti, yokluk içinde varlığı görmeliyiz. Rabbimize küfür ve isyan hariç her halimizde şükretmeliyiz. Kulluk vazifelerimizi eksiksiz yapmaya çalışmalıyız. Çünkü Rabbimiz bizden öncelikle kul olmamızı, kulluk vazifelerimizi yerine getirmemizi ister. Onun dışında başımıza gelen her türlü musibet aslında bir kazanca dönüşebilir. Mühim olan hayatı Allah için yaşamaktır. Biz Allah için yaşadığımız müddetçe karşımıza çıkacak her türlü sıkıntı o inançla, o şuurla kolaylıkla aşılabilir Allah'ın izniyle. Muhterem dinleyicilerim, bir ayet köşemizde Bakara suresinin 155 ila 156. ayet-i kerimelerini sizlerle paylaşmış olduk. Şimdi bir hadis köşemize geçebiliriz. Bir hadis. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anh kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men yuridillahu bihi hayran yusib minhu. Ravahul Buhari. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah hayrını dilediği kişiyi sıkıntıya sokar. Buhari Merda 1. Muhterem dinleyicilerim, biraz önce sizlerle paylaştığım ayet-i kerimenin aslında bir devamı mahiyetinde bu hadis-i şerif. Rabbimiz bir önceki kısımda insanların korkuyla, açlıkla, mal, can ve ürünlerden noksanlaştırılmak suretiyle imtihan edileceğini ve böyle bir imtihan karşısında sabredenleri müjdelemesini emretmişti ayet-i kerimede. Burada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişinin başına gelen musibetlerin onun için bir hayır sebebi olduğunu, Allah'ın hayrını dilediği kişiyi sıkıntıya soktuğunu haber vermektedir. Aslında sıkıntılar, belalar, mümin kafir ayrımı olmaksızın bütün insanların nasibi olarak başlarına gelir. Yani Allah'ın sevgili kulları da bela ve sıkıntılardan nasip alır. Günahkarlar da, kafirler de, münafıklar da. O halde bir sıkıntıya uğramak başlı başına kötü ve insanı helake götüren Allah'ın cezası olarak düşünülemez. Yani bir Müslümanın başına da hastalık gelebilir, kafirin başına da. Mühim olan bu başa gelen felaket ve sıkıntının o insanda nasıl bir tesir meydana getirdiğidir. İnsan bu hastalıkla, musibetle karşılaşınca ona nasıl tepki veriyorsa o hastalık onun için ya hayırdır ya da şerdir. Biraz daha netleştirecek olursak, mesela bir münafığın kalbiyle inanmadığı halde diliyle inandığını söyleyen fasık, günahkar bir kimsenin başına gelen musibet ve hastalık aslında onun sabretmemesi, isyan etmesi ve ileri geri konuşması yüzünden Allah'ın onun üzerindeki bir cezasına dönüşmüş olur. Fakat mümin bir hastalıkla, musibetle karşılaşınca "Ya Rabbi" der, "bunu sen bana gönderdin. Ben bu musibetin, hastalığın, sıkıntının, derdin, benim gücümü aşan bu felaketin senden olduğunu biliyorum ve bunun için sabrediyorum" diyerek başına gelen o büyük felaketi büyük bir engin gönülle aşar ve böylece yaşadığı bu sıkıntılar kendisinin günahlarının bağışlanmasına, sevabının artmasına, cennetteki makamının yükselmesine sebep olur. Daha şuurlu, daha büyük imanlı, Allah'a daha yakın kullar ise bu tür bela ve musibetleri, hastalıkları büyük bir fırsat olarak görürler. Allah'a yaklaşma vesilesi olarak, şükür sebebi olarak görürler ve böyle hastalıktır, yaşlılıktır ve benzeri bütün musibetlerde ibadet ve taatlerini daha fazla arttırmaya çalışırlar. Bu da Allah'a yakın olan takva sahibi kulların büyük bir özelliğidir. Bu manada başka bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en büyük felaketlerin Allah'a en yakın olan peygamberlere, ondan sonra derece derece manevi yakınlığı olan diğer insanlara indiğini bildirmektedir. Çünkü Rabbimiz o yüce insanların önüne adeta aşabilecekleri engeller koyarak daha fazla sevap kazanmalarına, daha büyük nimetlere mazhar olmalarına fırsat vermektedir. Onlar da bu belaları, sıkıntıları tevekkül ve teslimiyetle, sabır ve taatle aşarak Allah'ın murad ettiği o ilahi makamlara erişmektedirler. O halde özetleyecek olursak, başa gelen her bela ve sıkıntı insan için mutlak bir ceza değildir. Her zaman bir ceza mahiyetinde değildir. Mühim olan insanın bu musibet ve belaya karşı duruşudur. Şayet onu sabır ve tevekkülle aşabiliyorsa, o musibet, felaket görünen şey aslında bir nimete dönüşmüş olur. Yok eğer karşımıza çıkan bu badireyi aşamıyorsak, bizim önümüzde gittikçe büyüyen bir engele dönüşüyorsa, bizi Allah'tan ulaştırıyorsa, başımıza gelen musibet de olsa şerdir, büyük bir nimet de olsa şerdir. Şayet biz toklukla, refah ve huzurla Allah'tan uzaklaşıyorsak, Allah'a kulluğu unutmaya, terk etmeye başlıyorsak, o hayır gördüğümüz, iyilik gördüğümüz şey de bizim için aslında büyük bir musibete dönüşmüştür. Daha önce de söylediğim gibi asıl musibet, asıl felaket başımıza gelen hastalıklar, musibetler değil. Asıl musibet Allah'tan uzaklaştıracak küfür ve isyandır. Rabbimiz bizi muhafaza buyursun. Bir kıssa. Malik bin Dinar bir hasta ziyaretine gittiğinde karşılaştığı manzarayı şöyle anlattı. Baktım, hastanın eceli yakın. Kendisine kelime-i şehadet arz ettim ama ne kadar çabaladıysam bir türlü söyleyemedi. Durmadan 10-11, 10-11 deyip duruyordu. Sonra bana döndü. Kekeleyerek, "Ey üstad, önümde ateşten bir dağ var. Ne zaman kelime-i şehadeti söylemeye teşebbüs etsem, bu ateş bana hücum ediyor," dedi. Arkadaşlarından bu zatın daha önceleri ne işle meşgul olduğunu sordum. Malını faize verir, faiz yer, ölçü ve tartıda hile yapardı, dediler. Evet, çok ibretlik bir hal. Aslında ölüm anı bütün hayatın tek tek damlalarının toplandığı ve taşma noktasıdır. Nasıl bir hayat yaşamışsak o şekilde ölür, nasıl ölürsek o şekilde dirilir ve hesaba çekiliriz. Bu manada insan ölümüne her an yaklaşmakta, her an o ölümün rengini kendisi belirlemektedir. Yaptığımız amellerin ekseriyeti, çoğunluğu hangi taraftaysa, hayırsa, inşallah ölümümüz de dirildikten sonraki halimizde hayır olur. Eğer hayatımızın, davranışlarımızın çoğunluğu kötülükse, İnsanlara zarar vermeyi bir hayat felsefesi haline getirmişsek, maalesef ölüm anında da etrafımızdaki hayır niyetli güzel insanların bize yardımı dokunmaz. Kendi amelimizle yaptığımızla baş başa kalırız. Tıpkı kabre girdiği zaman insanın amelleriyle baş başa kalması gibi. Kabirde de ölüye telkin verilir. Ölü Hoca Efendi'nin, İmam Efendi'nin söylediklerini duyar. Aynı bu kıssada olduğu gibi ölmek üzere olan insan nasıl etrafındaki sözleri duyar ama icabet edemiyorsa, edemezse, ölüm anında, öldükten sonra da kabirdeki insanlar etrafında kendisine söylenen sözleri duyar fakat karşılık veremez, bu sözlerden de faydalanamaz eğer hayatı kötü geçmişse. Nitekim Bedir Savaşı'nın akabinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir çukur kazdırmış ve kafir cesetlerini buraya sürükletmişti. Onların başlarına geçerek, "Ey Ebu Cehil, ey falanca, ey filanca, Allah'ın azabının hak olduğunu, peygamberinin hak olduğunu gördünüz mü?" diye isimleriyle sormuştu. Ashab-ı kiram şaşırdılar. "Ey Allah'ın Resulü," dediler. "Bunlar ölü. Sizi duyuyorlar mı?" "Evet," dedi. "Duyuyorlar ama cevap veremiyorlar." Bu manada ölüm anından itibaren artık ahiret perdeleri açılmaya, hak hakikat görünmeye başladığı andan itibaren insanın en büyük yardımcısı, en büyük desteği, en samimi dostu, arkadaşı yaptığı amelleridir. O ana kadar iyi yaşamışsa ölümü de iyidir, kabri de iyidir, hesap günü de huzurlu, mutlu, yüzü aydınlıktır. Yok, eğer hayatı boyunca kötü yaşamış, kötülükler yapmış, kötülüklerde öncülük yapmış, etrafına kötülük saçmış bir insansa, son demleri de ölümle, ölüm meleğiyle karşılaştığı o demlerde de o kötülükler ayağına dolanır, diline dolanır, aklına, gönlüne dolanır ve o insan istese de, çevreden baskı yapılsa da bir türlü iyiliği terennüm edemez, kelime-i şehadeti getiremez veya güzel söyler söyleyemez. O şekilde yaşadığı gibi ölür. Yaşarken neleri çok tekrar etmişse ölürken de diline bunlar kolayca gelir. Diğerleri büyük bir sıkıntı, büyük bir meşakkat verir ve ne yaparsa yapsın alışmadığı için dili o güzellikleri söyleyemez. Sonu da Allah korusun felaket olur. Rabbimiz bizi de hüsn-i hatime, güzel sonla mükafatlandırsın. Bizi Müslüman olarak yaşattığı gibi Müslüman olarak haşretsin ve hesabı kolay olan sevdiği kulları arasında bizi cennetinde buluştursun inşallah. Bu haftalık bu kadar. Bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle buluşmak ümidi ve duasıyla Allah'a emanet olun muhterem dinleyicilerim.